Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcastine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanımda her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Selamlar herkese.
Merhabalar.
14-19 Kasım arasını konuşmak için toplandık. Teknoseyir.com internet sitemiz, Teknoseyir ismiyle her yerde bizi bulabilirsiniz. Şimdi ilk başta yine haftanın etkinlikleri, katıldığımız, duyduğumuz yerli etkinliklerden başlayalım.
Evet.
WD'de bir etkinlik var Levent abi, sen katıldın ona.
WD SanDisk alımından sonraki ilk etkinliğini gerçekleştirdi, evet. Türkiye'de. Zaten geçenlerde haber yapmıştık. My Passport cihazların dış tasarımı değişti.
Evet.
Ondan bahsettiler. Oldukça renkli olmuş bütün Passport ailesi. Turuncu, sarı falan çılgın renkler olmuş. Güzel dikkat etmişler. Mesela hani turuncu diskin yanından turuncu kablo çıkıyor falan. Öyle küçük detayları atlamamışlar. Onun dışında tabii daha çok merak edilen, hani önde konuşulan bunlar da tabii şimdi Western Digital ya da daha doğrusu WD SSD'ler artık var. Şu anda Blue ve Green serisinin SSD'leri var. Bunlar hem 2.5 inç bildiğimiz anlamda SSD hem de M.2 tipinde çubuk SSD, SATA bağlantılı. Tahmin edileceği üzere Green'ler daha ucuz. Blue'lar daha genel kullanıma yönelik. Şu anda bir Black yok. Ama şeyi tahmin etmek zor değil. Black belli ki PCI Express olacak. Bu Samsung'un 950-960 Pro'su, Kingston'ın Predator'ı falan ona denk olacak. Belli ki hani öyle bir Black gelecek. Performans olarak hani sıralı okuma yazma performansı iki serinin de aynı gibi. Yani zaten işte tahmin edeceğiniz üzere SATA bağlantısının sonuna dayanılmış. 500 MB'ın üzerine gelinmiş.
Şey ne diyorlar?
Ömür konusu çok konuşuldu. Sen söyleyeceğini unutma.
Tamam.
Ömür yazma miktarı toplam SSD'ye. Green'de Blue'ya göre bayağı düşük. Ha, bazı istatistikler verdiler. Hani bir kullanıcı, ortalama bir kullanıcı günde ne kadar veri yazıyor? Tabii ki tahmin edeceğin gibi. Yani 1 GB'dan biraz fazla. Tabii kimisi çok daha düşük.
Tabii.
Ama hani power user falan dediğin adam bile 5 GB falan çıkıyor. Dolayısıyla hani biz daha önce de söylemiştik. Hani o SSD'nin yazma ömrünü sen doldurana kadar o SSD'yi değiştirirsin zaten.
Evet.
Sen ne diyecektin?
Şey diyecektim. Bu ilk WD'nin ilk çıkan ürünlerini ben yurt dışındaki karşılaştırmalara baktığım zaman SanDisk'ten bir şeylere denk geliyordu. Yani herhalde ilk etapta şey mi? Aynı ürünler gibi.
Valla ben iki tane şey sordum. Birincisi SanDisk'in diskleri devam edecek mi dedim.
Ha, evet.
Gidecek dediler.
Tamam.
İkincisi bunlar, bu WD diskler SanDisk disklerin üzerine etiket basılması mı dedim. Yok, bunlar yeni ürün dediler. Ama tabii ki şimdi bu toplantıları daha çok pazarlama tarafı yapıyor. Hani ben de açıkçası bunların kontrolcüsü ne diye sormadım. Çünkü büyük olasılıkla hani orada o konuyu takip eden birisi yoktur.
Genelde olmaz.
Elimize gelince anlayacağız. Çünkü bunların Türkiye'ye ulaşacaklar.
Tamam.
Pazara girecekler. Bize de gelecekleri kesin. Gelince inceleyeceğiz.
Şeyi merak
ama ediyorum. Hani şimdi Seagate, tabii Seagate'in de SSD'si var ama tabii çok kurumsal pazara yönelik.
Evet.
Bir iki model. Şimdi WD SSD işine bütün gücüyle giriyor.
Evet.
SanDisk de yanında.
Yani şey.
Yani dengeler değişir falan demiyorum ama önemli bir oyuncu olacaktır.
Şimdi ama piyasada SanDisk de devam edecek, WD de olacak. Bunlar evet, bir anda kendi kendilerine rakibi olacaklar.
Zamanla bir konumlandırma olacaktır. Ki benim orada sohbet ettiğimde orada SanDisk yetkilileri de vardı. Onlarla da konuştum. Benim anladığım kadarıyla SanDisk daha performans tarafında kalacak galiba, yani işaret öyle gözüküyor.
Anladım.
Ama hani olmaya da bilir tabii ki. Ya şimdi tabii ki iki markanın birbiriyle rekabet etmesi isteyecekleri bir şey değil. Evet. Mutlaka bir konumlandırma olacaktır.
Şimdi tabii SanDisk'in özellikle Extreme serisi gerek SD kartta olsun gerek SSD'de olsun hep böyle akla gelen ilk marka. İyi bir şey alacağın dediğin zaman evet. Seni hep Extreme'e yönlendirirlerdi, evet. SanDisk'e yönlendirirlerdi.
Ha belki şey yaparlar işte böyle dış şartlara dayanıklı falan olabilir. Ürünlere SanDisk'i konumlandırırlar. Mümkün. Ama bellek kartlarına falan hani WD'nin öyle compact flash kart çıkartmak gibi yok, şu tabii. Anda gözüken bir niyeti yok.
Evet,
USB yok. Stick falan onlar SanDisk kalacak.
Evet.
Belli gözüküyor. SSD'de bakalım.
Evet.
Bakalım belki de hani devam edecek dediler ama belki bir süre sonra keserler belki SSD'yi de. WD ürünü olarak konumlandırırlar.
Evet, evet.
Ya işte burada şey önemli. Hard disk olarak mı bakıyorsun sen olaya, SSD olarak mı bakıyorsun? Çünkü hani marka algılaması iki markanın da yerine göre değişiyor.
Öyle, öyle. Şimdi tabii WD'nin bir yandan da asıl işi olan mekanik diskler ya. Var. Hala sürüyor. Nasıl konumlandıracaklar? Hibrit bir şeyler gelir mi? İleride. WD'nin ikili diski vardı. Hı hı. Black 2 ya da Black Kare mi demek evet. Lazım bilmiyorum. O pek bir modeldi. Hani evet. Öyle bir girişimdi. Devamı gelmedi. Hibrit değildi o. Bir diskte iki disk idi.
Evet.
Şimdi bakalım artık SanDisk'in bilgi birikimiyle ne gibi ürünler oluşturacaklar, duyuracaklar göreceğiz. Ama bu My Passport'ların yenilenmesi hoş olmuş. Piyasadaki diğer ürünleri toplamışlar, bakmışlar, bir şey fark etmişler. Hepsi aynı harici disklerin.
Değil mi?
Alabildiğine, kendileri dahil, alabildiğine yuvarlak hatlı.
Evet.
Bütün hani Toshiba'sı, Seagate'i, WD'si, bütün harici disklerin bir aynı noktaya gelen bütün otomobiller yumurtaya dönüştü ya.
Evet, evet.
Onun gibi disklerde basık yumurta. Öyle doğru. Bir yuvarlak bir forma geldiğini görüp buna tepki olarak alabildiğine köşeli. Bütün köşeler 90 derece eline batıyor. Yeni passportları öyle tasarlamışlar. İşte bu aslında teknoloji ürünlerinde de belli bir moda var.
Doğru.
Şimdi büyük olasılıkla bak diğerleri de köşeye geçecektir. Köşeler sivrilecektir.
Olabilir.
Yani mesela bu modayı takip etmek isteyenler televizyonların ayaklarına dikkat etsin. Hmm. Bariz ayakların hepsi bütün üreticiler beraber değiştiriyor ve hani 2015'in ayağı şöyle, 2016'nın ayağı böyle anlıyorsun, anladım. Görüyorsun. Artık esinlenme mi diyelim, aklın yolu birdir, ondan mı kaynaklanıyor diyelim.
Evet, mesela şey diyebiliriz değil mi? Bu sene bu köşelere takılan ayaklar. Hani
o bir önceki sene bence. O bizim de ofisteki bir önceki televizyon. İki uçta. Şimdi bu şimdiki ofisteki şimdiki televizyonun ayağı yine tel hani diyelim ince çıta metal ortasında. Şimdi daha önce hatırlarsan kaide şeklinde kaide ayaklar vardı. Ortadan yükseliyordu ve dönme olanağı sağlıyordu. Artık on kalktı. Biraz da televizyonlar büyüdü.
Evet.
Var ya sonuçta işte böyle bir tasarım modası dalga dalga geçiyor.
Evet.
WD'nin etkinliği böyleydi. Daha belli ki hani SanDisk birleşmesi falan tam taşlar yerine oturmamış.
Evet.
Önümüzdeki aylarda yani 2017 ile belki göreceğiz tam olarak artık işte yeni bir şeyleri onlardan.
Evet. Sony Türkiye ile Türk Telekom'un bir işbirliği var.
Onlar da yeni telefonları Xperia XZ.
Evet.
Bunu şimdi insanlar tarifeye ek fatura hani faturayla telefon faturasıyla birlikte ödemeyi seviyorlar ya. Hmm. Onu anlaşmışlar Türk Telekom'la anlaşıp onu uygulamışlar. Bir de hem yani telefon senin normal aboneliğinle telefonu satıyor. İstersen bir de bunu satın alırsan 3 ay boyunca da TV bu hediye ediyor. Öyle bir kampanya yapmışlar. Onu duyurdular. 106 liradan başlayan taksit ödüyorsun. Hmm. Normal ödediğin telefon faturasının yanında.
24 ay galiba değil mi?
Evet, telefonu alıyorsun. Yani işte bu zaten hani bir ara telefonda taksitin azalması, kalkmasıyla falan birlikte operatörler telefon satmaya alıştı ya.
Evet.
Onun devamı. O uygulamanın devamı.
Evet.
İnsanlar o şeyi seviyor. Ya çünkü şöyle, kredi kartı olmayan, yani ya kullanmak istemeyen ya da bu borcundan falan ötürü zamanında yanmış canı, hatta bankaların artık kredi kartı vermeyi reddettiği çok fazla insan var. Bunlar her zaman alternatif arıyorlar. Hı hı. Şimdi bu tarife işte faturayla birlikte taksit gelsin falan, o kesime bir kere doğrudan hitap ediyor.
Evet. Bir de şey var abi, şimdi bak mesela bu TV bu kampanyası ya, yarın öbür gün birisi Netflix yapacak, birisi bilmem ne yapacak. Yani bu herkes artık servisleri hep birleştirip satmaya
İçerik,
çalışıyor.
İçerikçilerle. Şimdi evet. Netflix de Vodafone galiba Vodafone. Dans ediyor.
Evet, aynen.
İçerikçilerle bir işbirliği. Çünkü içerik sağlayıcının içeriğini bir kanal üzerinden ulaştırması lazım. Bizim ülkede kota falan tabii belası var.
Evet.
İnsanları sınırlıyor. Operatöre de ya da işte cihazı satana da o cihazı kullandırtacak bir şeyler lazım. Hı hı. Oyun lazım, film lazım, gösterecek bir şeyler lazım. Hep böyle işte, o yüzden her hafta böyle şeyleri duyacağız biz.
Evet.
İşbirliklerini duyuracağız.
Kesinlikle.
Sony'ninki Türk Telekom'la olmuş.
Bir de TürkSat'tan haber var. Bu Uydunet ismiyle bildiğimiz bir süredir hizmet artık ismini değiştirdi. Kablonet'e döndü internette.
Çok mantıklı bir hareket.
Ya ses, şimdi tabii kablo, ses yaptı.
Uydu net acayip kafa karıştıran öyle bir şeydi. Abi. Çünkü uyduyla uzaktan yakından alakası olmayan bir şey.
Evet.
Tamam, TürkSat hani Türkiye'nin uydu işlerini de yürüten firma. Eyvallah, ama internet hizmetinin uyduyla bir alakası yoktu.
Evet. İşin kötüsü uyduyla satan adam var. Hani uydu hizmeti diye bir şey var.
Ayrıca uydudan evet. internet satan adam var.
Bir de eskiden Kablonet değil miydi?
O bir firmaydı ama evet. bir de.
Firma mıydı?
Hani... O zaten hani bu isim değişikliğinin şimdi olması o yüzden büyük olasılık. Çünkü bu işi hatta Türkiye'de belki ilk başlatan mıdır? Kablonet evet, diye evet. bir firma vardı. Aktif kablo vardı mesela. Aktif Bakırköy'de vardı. Biz onu kullanıyorduk. Hı. O uzanların mıydı neydi? Sonra onlar kapadılar gittiler ama sistem çalışmaya devam etti falan. Öyle bir garip bir şeyler. Bir ara şeydi. Öyle bir zombi dönem yaşamıştık.
İçin aslı taşeronlara verilmişti. Bölgelere ayrılmıştı. Evet. Kablonet bu bizim bölgelerin de, bu Kadıköy Moda'nın da şeyi, taşeronu Kablonet firması.
Kablonet.
İşte bir ara uydu net oldu. Çok garip geldi o. Hmm. Halbuki kabloyla geliyor evine yani. Niye uydu?
Ve hani şey çok doğal bir şey. Biz hala kendi aramızda konuşurken kablo net diyorduk.
Evet.
Hani...
Yani işte kablo internet falan demeye dikkat ediyorum. Hani yanlış bir şey söylemeyeyim diye. Çünkü kablo net işte firmaydı. Neyse, TürkSat böyle bir kafa karışıklığını azaltacak umduğum. Teledünya değişmiş mi peki?
Evet, o da kablo TV olmuş.
Allah Allah. Bir de o Teledünya ismine yatırım yapıldı yani.
Evet, hepsi değişti abi. Şey işte, ses hizmeti de kablo sesi olmuş.
Ses hizmeti ne?
İşte şey, onların voice over
IP. Telefon veriyorlar. Onu hiç kullananı evet. görmedim şimdiye kadar. Böyle hizmet şey. Aynı. Hı, ya hizmet şimdi aynı. Tabii adamlar öyle özel bir durumda ki rekabet yok, bir şey yok. İstediğini yapıyor, yapmıyor. Hani çok Türkiye'de herhalde eşsiz durumda bir firma evet. TürkSat. Bakalım yani isim değişecek, bir şey değişecek mi? Hayır.
Hiçbir şey değişmeyecek. bu haftanın hack haberi herhalde budur. Adult Friend Finder sitesi hacklendi. Yani 500,000'a yakın e-mail adresi döküldü.
Evet.
Daha önce de Ashley Madison
o da vardı.
Olmuştu. Peki ama, şey hani şifreli mi? Nedir
şimdi,
datalar?
Şifre acayip zayıf bir şifre. O kadar yani bütün şifreleri çözüyorlar bir defa. Çok hızlı bir şekilde.
%99'u çözülmüş.
Artı şey çıkıyor ortaya. Silinen hesapları da bulmuşlar. Silinen hesaplar bile ortaya.
Veri tabanından silinmemiş.
Evet, veri tabanından silinmiyormuş çünkü.
Ya o bir güvenlik nedeniyle o öyle bir uygulama olur genelde. Çünkü hani sende hesabı olan adam daha sonra gitti işte senin siteden tanıştığı adamı öldürdü diyelim. Hani o senin de bu başını belaya sokmuş bir olaydır. Şey istemezsin. Hani sende onun bir izi kalsın ki, ha bak kardeşim bu buymuş, alın hani polise al gidin ne yaparsanız yapın deyip kendini kurtarmak daha işine gelir.
Tabii.
Aa biz database'ten adam o kendi account'ını silmiş. Hiçbir şeyi kalmamış bizde. O zaman başın derde girer.
Doğru.
O yüzden genelde hani bu basit forumlarda falan bile böyledir. Genelde hani mesajımı sildim zannedersin ya da mesajım silindi zannedersin. O görünmeyen bir yere gider. Hmm. Bir çöp tenekesine gider. Bir soğuk depoya gider. Hmm. O yüzden hani o normal. Hani bu siteye o konuda saldırılacak bir şey yok.
Bu ya işle, çok önemli değil.
İşletmenin
evet, yani
bir şeyi o.
Şifrelerin yeterince yolu. İyi bir algoritmayla şifrelenmeden saklanması çok büyük yani problem. Çünkü 400 küsür milyon hesabın şimdi şifresi eğer başka yerde de kullanıyorlarsa biliniyor.
Bir de şey dökülmüş bitti. Oldu. Bu şimdi yetişkinler için arkadaşlık sitesi. Şimdi buraya üye olduğunu açığa çıktığı zaman başının derde girmesi evet. Durumu da var. Bu işte Facebook'a üye olmak gibi değil bu durum. Hmm. Oradan da bir sürü kişinin başı ağrıyacak.
Doğru.
Büyük sıkıntılar çıkacak. Bela bir durum. Tabii ki işte sitenin bu verileri doğru düzgün tutması gerekiyor. Bu mesela dedim ya işte şey olur. Silinmiş bilgileri de tutarsın. Tutarsın da aynı database'te, aynı tabloda tutmazsın mesela. Evet. Onları hani ben olsam bu kadar büyük bir sistem olsa ne yaparım? Ayrı bir database olur. Ayrı bir network'te. Ayrı şifreli falan. Oraya atarım mesela. İşte tabii onların düşüncesi ne bilmiyoruz. Biraz.
Bunun hacklenebilmesi de şöyle olmuş. Daha önce birileri bunun bir açığını keşfedip açığa çıkarmışlar, yayınlamışlar. O açıktan hemen birileri faydalanıp girmiş. Yani firma kapatamadan hemen hacklemişler. Bu hafta herkes aslında böyle uğraştıran biraz iki tane uygulama vardı. Birisi Google Translate. Türkçe dahil 8 dilde özel bir çeviri hizmetine başladı. Bu nöral ağ dedikleri. Yapay evet. Zekayı devreye soktular.
Ve gömlek gömlek üste hem çıktı şeyi. Kalitesi, ya, çeviri
eskiden
becerisi.
Eskiden espri vardı ya Translate Tert diye.
Google Translate çevirisi bu derdi.
Şimdi bayağı iyi.
Bayağı iyi.
Evet, yani tabii yani yok işte çevirmenlerin işi bitti falan öyle bir şey değil o noktada. Değil. Kesinlikle değil. Ya da işte İngilizce öğrenmeden idare edebileceğini zannedenler yok. Kendine gelsin o noktada bir şey değil. Ama eskiye göre kat kat ileride.
Şey falan başarısı. Da güzel. Hani noktalama işaretleri, kesme işaretlerini bulması, ayırması, virgüllerini imla evet. imlayı da çok güzel gösteriş yapmış. Evet. Bunu tabii böyle şaşırıyoruz ama adamlar bütün e-maillerimizi tabii ki tarıyorlar bunun için, öğreniyor. Bu makine öğrenmesi.
Tabii.
Bu verilerini bizden alıyorlar aslında.
Tabii ki.
Bu da onun bir sonucu. Hala öğrenmeye devam ediyor bir yandan da.
Tabii ki sen bile bir şeyler bir tercümeyi beğenmediysen önerebiliyorsun.
Evet.
Sence doğru olanı. Büyük başarı. Ha şuna yol açar mı? Yani bu teknik metinlerin falan düz işte kullanım kılavuzunun çevrilmesinde büyük yardımcı olacaktır tabii. İnsanlara. Her şeyin hazır Türkçesi yok. Kendin tercüme etmekte. En azından bir web sayfasında bir dokümanda ne yazıyor? Merak ettiğinde eskiden hani o kelimeleri birebir çeviriyordu. Senin kabaca bir fikrin belki de yanlış bir fikrin oluşuyordu. Şimdi bayağı bir fikrin oluşacak. Evet. Bayağı bir bilgi alacaksın.
Evet.
Ha ama tabii ki edebiyatın tercümesi başka şeydir. Onun makinenin şu anda onu yapabilecek bir durumu yok.
O zaten birebir falan da olmuyor. Orada çevirmen bayağı bir şeyler katıyor kendinden.
Metnine göre
tabii.
İcabında hani şiiri baştan yazmak gibi şiiri evet. tercüme etmek. Makinelerin tabii ki şu anda ona yaklaşabilme şansı yok. Hı hı. Ama bu deli gibi işe yarayacak bir şey.
Evet.
Bir kötülüğü var. Tabii bu çok çok ilerlemiş ama bir insan yetkin bir çevirmen becerisinde değil tabii ki. Şimdi bir yandan buna bu çok iyi çeviriyor deyip de tercümana verilmesi gereken işler buna yaptırılmaya başlarsa ileri değil geriye gideriz toplamda.
Evet.
Ortaya çıkan sonuçta. Ama hani şu haliyle ya yani sonuçta hani şeyde yapma hani matbaa çıktı el yazısıyla yazı yazanlar, katipler işinden oldu. Aynı olmasın diye matbaa çıkmasın.
Tabii.
Denmezdi. Burada da hani çevirmenler yaşasın diye bu teknoloji ilerlemesin diyecek değilsin. Bunun gerçek zamanlı açılımları da olacak.
Tabii.
Engellilere yönelik açılımları evet. da olacak. Yani bu bir her şeyle iyi bir şey.
Skype'da çalışıyordu ya, bazı dillerde direkt konuştuğun evet. zaman çevirerek karşı tarafa
gerçek
gönderiyor.
Gerçek zamanlı tabii.
Hani yapay zeka tarzı şeyler, işte bu nöral networkler falan geliştikçe bunların uygulama alanları çok evet. yaygınlaşacak.
Yani şimdi tabii mesela istediğimiz, şimdi mesela internetten film indiriyor herkes. Artık telekom firmaları bile film indir falan diye reklam verdiği için bunu hani yok canım indirmiyorum ben, o kötü çocuklar yapıyor demenin gereği yok. Adamlar HD film indir diye reklam yaptılar. Neyse, onların dediklerine uyarak indiriyoruz biz de. Sonra da altyazısını arıyorsun. Hmm. Mesela aslında bu böyle bir sistemin konuşma anlama sistemiyle birlikte mükemmelleşmesi altyazı dosyası diye bir kavramı ortadan kaldırabilir.
Evet.
Gerçek
evet.
zamanda medya player'ın içinde olur bu özellik. Hmm. Falan. Evet. Daha o noktada değiliz. Ha, ben şunu isterim mesela, Google yok işte benim ses anlama yeteneğim insan düzeyine geldi falan bir şeyler sıktı ya. Ben mesela şey istiyorum. YouTube'da otomatik altyazı oluşturma seçeneği var. Genelde hani saç baş yolduruyor ki ben İngilizce konuşmayı İngilizce altyazısını oluştursun istiyorum. Sonuç ya saç baş yolduruyor ya da gülmekten kırıp geçiriyor. Mesela o insan kadar iyi anlıyorum diyorsa o teknoloji oraya entegre edilsin. Zaten sonra da işte onu da Türkçe'ye tercüme edecek teknolojiyi kullanırsın. Türkçe altyazı otomatik oluşur.
Olabilir.
Hepsi İyi bir gelişme. Yani, evet. Bu önemli bir gelişme. İyi oldu ama geç kaldı da diyebiliriz.
İkinci uygulamaları da Quick Draw uygulaması. O da şey, yine yapay zekayı ya öğrenerek senin çizdiğin şeyleri tahmin ediyor. Sana önce bir diyor ki bunu çiz diyor.
20 işte saniye sana içinde. Söylüyor ne çizeceğini.
Evet ama o bilmiyor şeyin. Yani onu sana söylüyor. Yani
sen bilmediğini varsayıyorsun. Evet. Hani muhtemelen
tavuk çiziliyor. Ya mouse'la nasıl tavuk
çizemiyorsun ki?
Çizmeye çalıştım bir şeyler.
Ben yani çizsem makine bilecek. Ben
sonuçta iyi mi?
Da.
Öğrettik makineye, kötü mü öğrettik bilmiyorum. Ben tavuk mavuk ördek çizmeye çalıştım ama.
Yani. Ama işte işin güzelliği şu. Senin o çirkin çiziminin çoğu kişi de aynı şekilde çirkin çizdiği için bir süre sonra onu bağdaştırıyor. Ya diyor, bunlar bir şeyler çiziyorlar ördek diye. Demek ki ördek böyle bir şey diyor.
Zaten sen çizerken atıyor kafadan. Evet. Ben şunu gördüm, bunu gördüm falan. Bazıları senin çizdiğinden hakikaten de ona benziyor. Sonra evet. tamam sen işte bir uzun bir çizgi çekiyorsun. Başka bir şey değişiyor.
Ben o uygulamanın neye, hangi derde çare olacağını pek anlamadım. Dedi ki ördek, tavuk bir şeyler çizdim. Sonra hani saçmadan ne marker çiz diyor, yok gardırop çiz falan.
Yok bu bir şeye yarayacağından değil de bu bir işte yapay zekaya belki bir şey öğretmeye çalışıyorlar, böyle bir şeyleri tanıma.
Evet. Benim çizdiğim ördekten bir şey öğreniyorsa hepiniz kaçın yani. Tek söyleyeceğim o. Bir yerlere saklanın.
Google'ın yeni router'ı satışa çıkıyor. Amazon'da iyi şey var.
Bu on hub değil, bu başka bir router.
Bu Wi-Fi sistem.
Ya burada espri çok büyük evlere yönelik, hani AirTiS'in mesh sistemi var ya evet. ona benzer şekilde hani birkaç router, bunu 3 taneli sipariş paketi edebiliyorsun. Var. Üçlü evet. paket, 3 tane router geliyor. Hani evin 3 odasına yerleştiriyorsun. Bunlar pratik şekilde hani senkronize olup falan Wi-Fi'yi dev bir eve yayıyor. Bizim böyle bir derdimiz var mı? Yok.
Ama Google'ın iddiası tek olan da düzgün yayacak diyor. Hani
evet, evet.
diğerlerine kıyasla denemek lazım.
Öyle ama antenler dahili falan hani yani tam özelliklerini normal, çok evet. anlamadık. Bu AC1200 standardında bir önceki TP-Link ile oluşturdukları on hub AC1900 mesela. Ve o daha pahalı bir router.
Evet.
Ha, bir ilginç yönü var. Bu yeni Google router'da özellikle Wave 2 diye belirtilmiş. Bu Wave 2 160 MHz'lik 802.11ac Wi-Fi iletişiminde şu anda biz 40 ve 80 MHz'lik dilimler kullanıyoruz. Bunda 160 MHz'lik dilim seçeneği var. Bu direkt 2 kat kapasite demek bir kanalda. Şu anda mesela her anten 433 megabit bağlantı kurabiliyor ya.
Evet.
Direkt iki katına çarp. Hmm. Bir antende 867 megabit. güzel bir şey. Yani Wave 2'yu ilk kez burada gördüm ben. Evet. Diğer markalarda daha görmedim. Demek ki çıkacak tabii. Chipsetler evet. Gelmiş demek ki.
6 Aralık'ta çıkıyormuş bu da.
Bu da zaten ya TP-Link ya Asus işbirliğiyle tasarlanmış bir ürün. Şeyde Google ilk 10 hub'ı TP-Link işbirliğiyle yaptı. Sonra Asus'la da bir şey yapacağı biliniyordu. Belki bu odur. Hmm. Şu anda daha tam çıkmadığı için detayları da hatta hani satan sitede de bazı maddeler daha belli değil diye boş bırakılmış.
İlginç tarafı İstanbul'a yolluyor. Yani Türkiye'ye yolluyorlar. $30.
Amazon yolluyor.
Amazon $33'larla masraf alıyor senden. $129 tanesi. Üçlüsü $300.
Ya yani işte onu tabii biz yurt dışından alışveriş hani biz bir şekilde kefil olamayız. Yok, gelir canım. Gelmez takılır falan ona biz değinmeyelim.
Onun için demiyorum da hani ilginç. Genelde Türkiye'ye yollamazlar böyle şeyleri.
Artık o kapılar açıldı.
Google'la AMD arasında bir anlaşma var. Şimdi AMD de ürünleri yapay zeka uygulamalarında kullanılsın istiyor ya da işte sunucularda kullanılsın istiyor. Sadece oyun tarafında değil. Onların zaten işte Fire Pro ailesi var. Hani bunlar için. Orada SC9300 X2 sunucu GPU'larını Google'ın bu bulut makinelerine koyacaklarmış artık. Öyle bir anlaşma yapmışlar. Çünkü genelde hep biz böyle şeylerde Nvidia'nın adını duyuyoruz.
Evet.
Tesla'yı duyuyoruz. AMD de orada artık Google üzerinden söz sahibi olmaya çalışacakmış.
Bu grafik kartları daha çok işte gene az önce konuştuğumuz bu yapay zeka hesaplamaları vesaire falan için çok gerekli oluyor. Bu, o tür işler yaygınlaştıkça ekran kartı üreticilerine de iş çıkmış oluyor.
Evet. Bu ilginç bir haber. Microsoft Linux Vakfı'na katılıyor.
Evet, Microsoft bayağı hızlı bir şekilde açık kaynak işine girişti. Son birkaç yıldır sürekli bu alanda yenilikler duyurarak gidiyor. İşte ne bileyim Visual Studio'yu herkese açtılar. Hmm. İşte Visual Studio Code diye bayağı güzel çalışan bir ne denir? Kod yazma uygulaması yazdılar diyeyim. Hmm. Ve hem Mac'te hem Linux'ta hem Windows'ta çalışıyor. Eskiden Microsoft hep Windows içine seni hapsetmeye çalışırdı. Şimdi her alana yayılmaya çalışıyorlar. Son birkaç yıldır da Linux camiasında veya işte genel anlamda açık kaynak camiasında en çok katkı yapan firmalardan biri oldu Microsoft. Vakfa da üye olmuşlar. Hı hı. İyi bir gelişme. Yani yeni bir yöne doğru ilerliyor. İşte başındaki adamın değişmesiyle. Baktılar olmayacak.
Evet.
Çünkü yani buna direnmenin bir anlamı yok. Bütün dünya bu açık kaynaklı yazılımlarla ciddi ilerleme kaydederken Microsoft da gerçeği gördü diyelim.
Evet.
Bununla beraber işte bugün de galiba Visual Studio'yu Mac için
ön izleme sürümü.
Ön izleme sürümünü de yayınladılar. Hani artık Mac kullanıcıları da yazılımcıların büyük bir kısmı Mac'i tercih ediyor benim gördüğüm kadarıyla. Biraz altyapının işte Linux'a benzer Unix tabanlı bir sistem olması buna neden oluyor. Oraya da Visual Studio'yu getirmiş oldu Microsoft. Windows 10'la birlikte bir önceki güncellemeyle birlikte şey gelmişti. Ubuntu ile anlaşıp Linux kabuğu getirmişlerdi. Biz gündemde konuşmuştuk.
Evet.
Ben bu arada onu da bir deneme şansı buldum. Bayağı bayağı hakikaten Windows'un altında Linux çalışıyor gibi görünüyor. Linux'taki çoğu komutu düzgün bir şekilde Windows altında kullanıyorsun ki dosya sistemlerini de bir şekilde birbirine uyduruyor. Yani benim Windows'ta sıkıntı yaşadığım çoğu şeyi Microsoft yavaş yavaş çözüyor.
Qualcomm Snapdragon 835'i duyurdu.
Evet, 821
en son olarak.
Nedir o ya falan biz noktasındayken evet. 835. Ama bu hani 820'nin evrimi değil, yeni bir şey belli ki.
10
yeni
nanometre.
Yonga. Nasıl?
10 nanometreye iniliyor.
Müthiş. Çok gerekliydi bu.
Evet.
Çünkü üretim teknolojisi anlamında çok 28 nanometreye yıllarca takılıp kaldılar. 10 nanometreye inmesi güç tüketimi anlamında hız performans anlamında müthiş bir gelişme.
Evet. Çok fazla hani detay vermediler. Hani şu özellikler olacak, bu özellikler olacak diye ama işte şey var. Birazcık şu gündem geçen günden bahsetmiştik. Quick charge olayında işte Google artık istemiyor ya Snapdragon'un quick charge olayı kullanılsın işte şeye kayılsın istiyor. USB'nin standartlarına kayılsın. Bu quick charge 4 ile hakikaten şeyde de çalışacakmış. USB Power Delivery, işte o PD olan spesifikasyona uygun olarak çalışacakmış.
Şimdi tabii orada inatlaşan kaybeder. Qualcomm çok büyük dev ama tek başına hani bir standardı koyup da bütün sektöre demek ki kabul ettirecek noktada değil.
Evet.
Çünkü bunun MediaTek'i var. Başka bir sürü üreticisi var. Samsung kendi üretiyor. Apple kendi bir şeyler yapıyor. Demek ki Qualcomm orta yola gitmeyi seçti. Bir uzlaşma yoluna gitmeyi seçti. Quick Charge 4 diyorsun. Evet. Bizim elimize Quick Charge 2 uyumlu şarj cihazı falan daha yeni geçti. Şimdi sen 4'e çıkarttın. İyice uzay yine geride kaldık biz. Yani ne zaman başladı da 4. versiyonu ne zaman çıktı? Öyle. Şaşırtıcı.
Bir haber de Amazon Prime Video'dan. Onlar da Netflix'e rakip olacak şekilde dünyaya açılmaya karar vermişler önümüzdeki ay.
Türkiye'ye gelir mi?
Bu Prime üyelerine miydi bu sadece? Yoksa benim belli başlı öyle. Ülkelerde miydi?
Yani ülke sınırlaması hep oluyor ya bunlarda. Bakalım nasıl olacak.
Fiyatlandırması hani şey diyorlar. Netflix'e göre falan çok çok daha iyi diyorlar. Ama tabii hani içerik yani, nedir ne değildir.
Şöyle bir göreceğiz. Şey var ama şimdi Netflix'e sen abone oluyorsun servise, işte film izliyorsun diyelim. Amazon Prime'da adam sana şey şansı veriyor. Bak diyor, Prime'a üyesi olsaydın sen işte şu üründe bilmem kargo ucuz olacaktı.
Evet.
Yani böyle şeylerle bundle yapma şansları var bu adamların. Hizmetlerini birleştirme şansları var. O yüzden hani Netflix'e göre daha bir avantaj sağlayabilirler.
Ya ciddi bir rekabet sonuçta.
Netflix'in tabii şeyi güzel tarafı adam kendi dizisini çektiriyor.
Yani.
Evet.
Amazon da yavaş yavaş başladı o tür işleri.
Hepsi Amazon'da da var bir şeyler de.
Hepsi yapacak, mecburlar. Şimdi yine bu hafta çok konuşulan bir haber. Samsung, bu Amerikan araç ve ses teknolojileri firması Harman'ı aldı.
Onunla birlikte müzik, yüksek kaliteli müzik severlerin en hayran olduğu bir sürü markanın sahibi Samsung oldu.
Harman Kardon,
Harman JBL. Kardon ismini duyduğun zaman hazır ola geçmen gereken bir marka. JBL, AKG. Bunların hepsi yüksek kaliteli ses demek. Ve öyle yalandan değil. Hakikaten hani bunlar prestij markası. Hepsi Samsung'un çatısı altına girdi.
8 milyar dolar abi.
Müthiş yani.
Samsung'un en büyük satın alımıymış bu.
Hiç beklenmeyen bir hamle.
Tabii şey var, şimdi biz ses sistemleri üstünden konuşuyoruz ama Samsung'un da derdi şu, bu adamlar arabaların içindeki bu infotainment falan diyorlar ya.
Evet.
Bunların da uzman olduğu bir konu. Öyle. Ve çok yaygınlar. Öyle. Samsung arabalara girmeye çalışıyor aslında.
Bir şey, de şöyle, bunlar çok prestijli markalar. Hani şimdi bu markaların konuşulduğu, edildiği, kullanıldığı ortamda Samsung'un adı geçmez. Hani Samsung da birazcık kendine değer kaybı. Çinli uzak doğulu firmaların hep o derdi var. Birazcık böyle Avrupa'nın, Amerika'nın prestijli firmalarının arasına girebilmek.
Evet.
Öyle bir şey oldu. Şimdi özellikle bu arenada hani Avrupa, Amerikan firmalarını konuşursun. Arada işte bu Technics, Denon gibi, JVC gibi Japon firmaları konuşursun. Ama bir Samsung yoktu. İşte bu birazcık da oraya bir elimizi atalım.
Şey gibi abi, bu adamlar Samsung fotoğraf makinesi işini hiç beceremediler. Çok denediler, olmuyor
evet.
İşte.
Evet.
Aynı şey. Kendi isminle yapamıyorsun.
Bir de hani ucuz ürünlerle falan tamam milyonlara ulaşıyorsun. Gönüllerin sultanı oluyorsun da prestijden yana hep bir içinde bir şey kalıyor. Şey ayrı. Hani ucuz ürünler para kazandırmıyor. Sürümden kazanıyorsun.
Evet.
O ayrı. Ben Samsung büyüklüğünde bir firma için oradan işte pahalı sattım da çok kazandım falan. Çünkü bu konu hani bu hiçbir zaman deli gibi satacak ürünler değil bunlar. Hani bunu pahalı da Samsung'un büyüklüğünün içinde erir gider de işte bir prestij arayışı var.
Bir de hep şeyi öne çıkarmışlar. Bu araba sistemlerine girme konusunda. Yani diyorlar ki bizim ekran teknolojimiz çok iyi. Arabalarda da yeni nesil arabalarda hep büyük büyük ekranlar var biliyorsunuz.
Tabii.
Ses sistemi de bu adamlarda var. Bizim eksiğimizi kapatıyor. Çok güzel bir şey oldu bizim için. Fırsat oldu diyorlar.
Ama markaları öldürmeyecekler gözüküyor. Hani hiçbir şey
alıp da öldürürsen hiçbir anlamı yok. Sen hani JBL gibi bir markaya sahip olmuşsun.
Evet.
öldürürsen hiçbir anlamı yok. Ya şimdi tabii Samsung'da da şimdi bu eskiden bunlar arabada işte kaset çalardın. Sonra CD'ye dönüştü falan filan. Artık tabii GPS'iyle falan komple bir arabanın elektronik merkezi bu cihazlar. Samsung'da da tabii oraya katacak bir şeyler var.
Evet.
Hani iletişim falan boyutunda. Bir şeyler. Başarılı bir şeyler. Ya da şaşırtıcı bir şeyler çıkacaktır tahmin ediyorum.
Bir satın almaları daha var. Hani bu daha az duyuldu. Kanadalı iletişim firması NewNet'i almışlar. Şimdi Samsung bir süredir şey yapıyor. Geçen haftaki gündemde de kendi kişisel asistanlarını geliştiriyor.
Evet.
Yine onu da satın alma yoluyla yapmışlardı. Bu da bu adamlar da komünikasyon ürünleri yapıyorlar. Mesajlaşma ürünleri,
iletişim
ürünleri yapıyorlar ki buna işte mesajlaşma yazılımları da dahil. Değil hani şu ürün çıkacak diye ortaya bir şey diyemiyorsun ama işte yine birisi yine konusunda uzman bir firmayı alarak önümüzde yine Samsung gayet bir servis olarak bir şey çıkacak.
Evet.
Bir diğeri de Siemens. O da Mentor Graphics firması.
Bu önemli profesyonel tasarım yazılımı firması benim bildiğim Mentor Graphics. Hani çok şaşırtmadı.
$4.5 milyar.
Evet. Ve bir yazılım firması bak. Bu adamların bir hani ürün, hardware gibi elle tutulur bir ürünü yok.
Öyle.
Bilgi.
Evet. Nvidia da kendi rekorlarından birini kırmış. Çeyrekte $2 milyar kazanç açıkladılar.
Güzel.
Yarısı oyun ekipmanından, yani oyun tarafından geliyor. Ekran kartlarından, GPU'lardan geliyor.
Bir önceki yıla göre de oyun tarafında çok ciddi artış var. %63.
Normal çünkü rakipsiz gidiyorlar. Hani adamlar uzun zamandır.
Bak mesela onların istatistiğini vermişler bu haberde. Oyun kısmında %63 artış var. Data Center'da %193 artış var. Yani orada da çok ciddi şeyleri var.
Ama işte
Otomotivde %61. Evet. Mesela OEM'de %4'lük düşüş var.
Ama işte oyun dediğim $1.2 milyar yani yarısı.
Evet, en büyüğü oradan gelirlerinin.
Oradan geliyor. Bir yandan da haber yapıyoruz hani PC şeyle satışları azalıyor bilmem ne oluyor diye ama işte oyun ekipmanları artıyor demek ya. Şu anda herkes çünkü oyuna yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyor. Klavyecisi de hatta satıcısı bile.
Ama oyun ekipmanı ne demektir? Yani şimdi bir GTX 1050'yi biz oyun ekipmanı olarak mı niteleyeceğiz? Bu ekran kartı ya.
Ekran kartı.
Ben alacağım bunda muhasebe tutacağım. Hayır yani buna tavsiye ekran etmiyoruz. Kartına oyun ekipmanı diyor deniyorsa ben eşyalarımı toplayıp başka bir yere gitmek isterim yani.
Deniyor abicim.
Kendileri. GTX serisi.
Yani ben anakartların falan kutularında işte tabancalar, toplar bilmem uçaklar olmasına sinir oluyorum. Hani çünkü bu yüksek teknoloji ürünlerinin oyuncak gibi pazarlanmasına sinir oluyorum.
Tamam olarak öyle.
Sen eğer ekran kartına oyun ekipmanı diyorsan ben emekliliğimi isteyeyim.
Evet,
oyun ses kaç diyor. Sese yani kadar kaç günlük
istediğin tarzdaki
var.
Ekran kartları Intel işlemcinin içinde var zaten. Hani ekstradan canım. Bir kart almana gerek yok ki muhasebe uygulaması için ne yapacaksın?
Ekran kartına oyun ekipmanı deniyorsa ben bilgisayar teknolojisine falan soğurum yani. Yok öyle bir şey canım. Ekran kartı ekran kartıdır.
Valla Nvidia'nın kendisi de hani artık orada gaming diye yani gaming diye bir kategori oldu. Bunları da orada konumlandırıyorlar. Kendi kendilerini orada konumlandırıyorlar. Çünkü o zaman da şeye kızıyorlarmış. Quadro ne? Hani bizim diyor Quadro'muz var. İş için Quadro alsınlar. Şu şeye çok deli oluyorlar. Alıp işte GTX'i normalde yani çizim bizim yapılan bir şeye önerdiğin zaman kriz çıkıyor. Ya diyorlar onun yeri Quadro. Niye GTX alıyorlar?
Quadro'nun fiyatını biliyorsun tabii.
Biliyorum tabii.
O kriz oradan çıkıyor.
Yani Nvidia'da işler bayağı iyi gidiyor. Normal abi işte. Özellikle şu son serisinde hala AMD'den bir cevap yok. Hani üst segment. RX 480'in üstü çıkmadı.
Ekran kartına oyun ekipmanı deniyorsa ufak ufak eşyalarımı toplamaya, SSK'ya dilekçemi vermeye girerim.
Peki bir soru
ben
sana.
Böyle bir şey kabul etmiyorum.
Sana bir soru. Quadro mu ekran kartı?
Oyun ekipmanı ne ya?
Quadro'da ekran kartı mı? Ekran kartı.
Ekran kartı tamam.
Tamam onun genel adı. Hani gaming'e GTX'lere
ben Quadro ile oyun oynuyorum. Hadi bakalım. Ne yapacaksın? O zaman ne yapacağız? Yani işte yanlış. GTX'le de muhasebe tutuyor.
Ya yaparsın. Allah yap. Allah. Kim ya? Kim
çok karşı? Önemli değil canım. Sonuçta bu isimlendirme yok.
Bir yani, süre sonra o zaman CPU ya da oyun ekipmanı diyeceğiz. Yani, neye oyun oynanıyor? Var mı böyle şey ya?
CPU'ya denmez tabii de. Ya ben bunu geçenlerde söylemiştim. Bir tane firmalardan birisi gaming adını koymadığı için bin pişmandı. Çünkü rakiplerini analiz etmişler. Bu adamlar niye artış? Gaming yazınca arttı saptanmış satışların.
Ya onu gündemde konuşmuştuk. Tabii o satış noktası da oluşan algıyla falan
tabii
alakalı.
Tabii işte. Zaten bütün mesele algı abi.
Neyse canım hadi dağıtmayalım bu. Ben bunu ayrıca uzun uzun düşüneceğim. Öyle bir şey kabul etmiyorum kesinlikle.
Yoksa abi gaming mouse hani bildiğin mouse hani içinde ne olacak?
Ya o da yalan bir şey zaten canım. Benim bir arkadaş mı anlattı ne? Adam almış abicim muhasebe bölümüne o 25 tane tuşlu bilmem ne mouse'u. Makroları da şeye atamış. Muhasebe programının SAP'nin bilmem ne işlevlerini atamış. Tak tak tak o 20 tane tuşa basıyormuş. Tut bilançoyu çıkar. Tut bilmem ne hesabının dökümünü çıkar. Çatır çatır oyun mouse'unu %100 verimle tamam işte, kullanıyormuş çok işte. Çok ne yapacaksın şimdi bu adama?
Çok güzel. Şey de var onun mesela bu profil tuşları. Klavyedeki oyun klavyelerindeki. Ben onların hepsine Photoshop kısa yollarını atıyor.
İşte yani.
Abi onlar yeterince yaygınlaşsa muhasebe mouse'u da çıkar.
He o da olur tabii.
O ismi de o olur o zaman. Ama en yaygını oyun yani bu.
Muhasebe mouse'u var abi şey var ya harici numerik klavye bayılıyorum takıyorlar. O numerik klavyeyle adamın yaptığı girişi gözünle takip edemiyorsun. Hmm. O nasıl bir mübarek bir cihazsa numerik
hala
klavye.
Hala var mı o?
Bulursun. Laptoplar için gerekiyor.
Laptop için lazım çünkü.
Gerekiyor bulursun.
USB'den takıyorsun.
Evet. Rusya da LinkedIn'i yasaklamış.
ya Rusya artık şey be. Ya Rusya'da bir şeyler yasaklandı. Rus bilim adamları işte uzaylıların ayakkabılığının ölçüsünü açıkladı falan gibi. Bu haberlerin artık bir haber tarafı yok yani.
Ya bu şey yine...
İkincisi palavra çıkıyor tabii her zaman ama...
bunun altından yine herkes her zaman olduğu gibi işte sunucuları bize getirin olayı var.
Yani gizlilik çok büyük bir şey olacak. Putin'in odasının yanına. Eskiden öyle bir şey vardı mesela ben firmada çalıştığım zamanlarda network falan artık hani yeni büyük firmalarda hep var ama orta ve küçük firmalara network kavramı yeni giriyor falan. Hmm. Biz de işte o tür firmalara çözümler yapıyoruz. Öyle ufakça firmalarda network falan kurulduğu zaman sunucu patronun odasına konuyor. Adam şey diyor, koy bunu diyorsun ki ya deli gibi ses çıkarır falan olsun, gözümün önünde olsun. Böyle soba gibi sıcaklık üreten, kahve değirmeni gibi çalışan şeyi adam odasına koyduruyor böyle. Işıklar falan üzerinde yanıyor, onları seyrediyor bütün gün. Öyle bir şey vardı. Bu da yani bu Rusya'nın bu bizde olsun, bizde Putin'in odasına koysunlar hepsini, tamam. Kırmızı yeşil ışıkları saysın bütün gün.
Vallahi evet.
Ya hani bir yandan böyle birinci katmanda okuduğun zaman diyorsun ki işte kendi vatandaşlığının bilgileri ülkede kalacak falan. Ha güzel diyorsun. Ama sonra biraz işte ikinci katmana, üçüncü katmana indiğin zaman hani bu interneti internet sayesinde bir lokasyon diye bir şeyin anlamının kalmadığını falan düşününce bunun da aslında bayağı saçma zaman bir şey, bir kaygı olduğunu düşünüyorsun diyeyim, fark ediyorsun demeyeyim hani doğrudur diye iddiada bulunmuş olmayayım ama bunu görüyorsun. Bilemiyorum bu Avrupa, bu birazcık aslında bu Avrupa'nın Amerika'yla didişme takıntısının bir şeyi, açılımı gibi bu da.
Gibi evet aynen öyle.
Ya hep şey söylüyoruz ya bu küreselleşen dünyada artık yerel kalmış devletlerin sıkıntısı yani ayak uydurma çabası.
İşte bir de
her
şeysin,
alanda çıkıyor.
Bir de işte senin değil ya. O hani gavur firması adam çatır çatır yapmış, etmiş, büyütmüş, küreyi sarmış, dünyayı sarmış. E sende bir şey yok. Sen de kullanıcısın. Putin'in LinkedIn hesabı var mı? İşte tabii hani gıcık oluyorsun tabii ki.
Evet.
Gıcık oluyorsun. Üstelik hani senin halkın da bunu çatır çatır kullanıyor. Hı. Öyle. Direkt yasaklayamıyorsun.
Ya bir de abi sonuçta başına gelmeden bilmiyorsun ama hakikaten bir yandan da güvenlik sıkıntısı çıkarma ihtimali var işte. Ne konuşmuştuk şu Amerika bir ambargo koyuyor. Steam oyunlarını oynayamaz hale geliyorsun.
Tabii ki var. Yani
bu da bir risk işte. Tam LinkedIn'de böyle belki bir şey olmaz ama hani sonuçta devletler de bu tür şeylere önlem almak için ne yapacaklarını şaşırıyorlar bir yandan da.
Ya birazcık şimdi yaptıkları şuradan bana komik geliyor ya da anlamsız geliyor. LinkedIn zaten bir ayağı çukurda. Bütün işlevini yitirmiş, önemini hiçbir zaman çok yüksek düzeyde sahip olamadığı önemi hızla kaybetmekte bir firma. Hani burada daha şimdi LinkedIn'i yasaklıyorum falan. Yani ne yasakladın da ne oldu? Kaç kişinin umurunda oldu? Gereksiz. Attıkları taş ürkütülen kuşa değiyor mu? Benim orada kaygılarım var. Yoksa tamam bilgi, evet LinkedIn'in de sahip olduğu veri tabanı bir hazinedir. Devletler içinde, firmalar içinde, kötü adam, kaka adamlar içinde bir hazinedir. Doğru. Ama bunlar birazcık da atraksiyon.
Evet.
Bence.
Tabii canım, güç gösterisi.
Ayıya biniyor. Ayıya biniyor. Kaplana biniyorsun, sonra LinkedIn'i yasaklıyorsun falan. Hep şov, her gün bir variyete.
Araçlarda ÖTV oranlarını değiştirecek yasa taslağı meclisten geçti. Biz bunun haberini yapmıştık daha önce, videosunu yapmıştık. Şimdi böyle bir durum var. Arabalara artık hani sadece motor hacmiyle değil, biraz da fiyatları, değerleri üzerinden de vergi, ÖTV gelecek. Şimdi bu taslak da artık, taslak kısmı tamam, ne oldu derseniz artık miktarlar belirlenecek. Bu yetkiyi de Bakanlar Kurulu'na veriyor.
Evet, yani hani Bakanlar Kurulu istediği gibi oranını belirleyerek, zamanını da belirleyerek, muhtemelen de 2017'nin başı olacak.
Herhalde. Öyle gözüküyor. Yani
biraz gerçi biz hani gelen tepkilerden ÖTV oranları çok yüksek olduğu için hani ciddi tepki gelmişti ama evet. Hani geri adım atarlar mı, biraz değiştirirler mi? O kısım tam belli değil şu anda.
Evet, yani tepkilere değer veriyorlarsa o kadar yüksek, o konuşulan değerlere çıkmazlar diye tahmin ediyorum. Bir de şu var, hani adamların onu arttırma yetkisi bir kerelik değil ki. Önce ufak arttırırsın. 6 ay sonra bir daha arttırırsın.
Ya ama o şöyle, o strateji bence yanlış. Hani bir kere de, bir kere yapacaksın. Bir kere konuşulacak bu konu.
O da var.
Sonra tabii eskiyecek. Çünkü 6 ay sonra bir daha yaptığın zaman aynı bir daha konuşuluyor.
Yani ben dedim hani kurbağayı
iletişim yavaş stratejisi yavaş açısından yanlış bence. Ama bilmiyorum tabii nasıl bir şey yapılır.
Bakalım, göreceğiz. Ama bir sonuçta zam gelecek hani.
Evet. Yani ayrıntısını merak edenler, niye olduğunu evet merak edenler
videoya baksınlar.
O videoya iyi baksınlar.
Oyun dünyasına geçeyim. Bizim de sponsorumuz olan Tailwords, Mount & Blade ile özgün ürün kategorisinde ihracat şampiyonu olmuş.
Hem de ilk kez değil.
Yine olmuş, evet.
Evet. Baktığınız zaman da ona eşdeğer bir oyun firmamız yok ki.
Şimdi Tailwords zaten gelirinin çok çok çok büyük kısmını
%96
yurt dışına satıştan elde ettiğini belirtiyor her fırsatta. Hı hı. Dolayısıyla hani
oyun 7 milyon satmış bana dedi.
İlginç bir kategori çünkü fikir satıyorsun hani orada değil da. Mi? Düşünce gücüyle üretilmiş bir şey satıyorsun. Diskin kendisini satmıyorsun. Fındık fıstık satmıyorsun.
Abi işte bak şöyle söyleyeyim sana. Biz işte bu Ozan'la birlikte bu ışın kılıcını satmaya çalışıyoruz. Yani bir şeyleri üretip satmaya çalışmak o kadar zor ki.
Tabii ki canım.
Hatta sistem satmaman üzerine yoğunlaşmış. Çünkü adamlar her zaman, yani bir şey mal üretiyorsan sana sorulan tek soru var. Kaç adet? Yani yüz binlerce adedi sen yurt dışına çıkaramıyorsan hiç bu işlere girme daha iyi. 3-500 adetlerle sen hiçbir şey, yani sen aslında hayatını kazanabileceksin aslında o satışlarla ama sistem ona göre kurulmamış. Hiçbir teşvikten yararlanamıyorsun, edemiyorsun. İşte kargolar pahalıya geliyor sana. Onun yerine yazılım üret. Hiçbir ham madde, işte dolar arttı, ham maddenin fiyatı arttı.
Ama işte orada yok. İnsan kaynağı büyük problem oluyor. Yani.
Hiç sorun değil. Devlet deli gibi teşvik veriyor.
Veriyor da adam yok.
Bulamıyorsun. Arabasıyla da bulamıyorsun.
O da dert değil, yurt dışından alıyorsun adamı da.
Artık işte ne oldu? Para gitti dışarı.
Bir kısmı dışarı gidiyor. Ya bir gitsin. Rekabet etme şansını kaybediyorsun. Bizim devletin bir yandan da çok ciddi anlamda bu yazılım kısmına insanları yönlendirmesi lazım. Hani yapmıyor değiller, yapıyorlar da biraz daha zaman geçecek ki yetişmiş insanlar çıksın ortaya.
Yani şimdi tabii sizin giriştiğiniz iş zanaat, sanayi tabii değil. Sizinki sanayi. Craft.
Aynen.
Siz teşvik falan alamazsınız. Çünkü ayda 5 tane üretebiliyorum işte, abi elde yontuyorum. Ona tabii ki ben de devlet olsam hadi ver bir tane bana, çocuğa bir tane sar, geri kalanını götür derim. Hani sanayi başka şey. Tabii. Kamyonlar dolacak gidecek, aynen, trenler dolacak. Farklı kategoriler. Ya bir şey üretirsen elbette, bir hayal dışında bir şey üretiyorsan bir destek alırsın. Ha, ama elbette ki kolay değil. Her zaman suistimal edenler oldu. Benim yaşımdakiler hayali ihracat diye bir kavram olduğunu bilirler.
Evet.
Her zaman ki hayali ihracat da yine bir teşvik bilmem ne den yola çıkan bir evet, üç kağıttı. Her zaman suistimaller falan olduğu için şimdi otomatikman da zorluklarla karşılaşıyorsun. Karşına duvarlar örülüyor. Arada iyi niyetli olanlar da eleniyor, küsüyor, üzülüyor. Öyle, küsüyor. Maalesef.
Bu işte yazılımda şu anda özellikle oyun kısmında bayağı bir teşvik var. Hatta işte vergi indirimleri, gelir vergisi ödememek gibi böyle acayip acayip şeyler, imkanlar var. Dolayısıyla yazılım işine yatırım yapılmalı. İşte devlet de yönlendirmeli, insanlar da kendi kendini yönlendirmeli.
Dijital oyun sektörünün ihracatı da 400 milyon dolara aşmış bu arada.
Evet, Türkiye'de.
Türkiye'nin ihracatı iyi, çok iyi yani. Ya hedeflenen ciddi, 10 milyar dolar. Daha çok yol var ama.
Ciddi bir ilerleme var. Daha evet, tabii ki alınacak çok yol var ama bir şeyler de yapılıyor. Bakalım, hani geçen senelerde Ankara'ya bu Crystal Pixel yarışması için gittiğimizde falan çok büyük bir camia ile karşılaştık.
Doğru.
Hani bir sürü geliştirici var. Bunların kimisi firma, kimisi genç bir arkadaş evinde, odasında çalışan tek başına. Ama kocaman bir camia var. Gamescom'da Türkiye partner ülkeydi. Gördük, geliştiricileriyle tanıştık, konuştuk. Bir şeyler oluyor. Burada en önemli şey, en çok para edecek şey fikirler. Bilgisayarım benim bilgisayarım 8 çekirdekli, seninki 16 çekirdekli. Hiçbiri bir şey değil. Önemli olan iyi fikirler. Bakalım, bizi hani bir Mount & Blade var. Buna daha bir sürü Mount & Blade gerekiyor, olması lazım. Bakalım bizi şaşırtacak bir sonraki proje ne olacak?
Aynen öyle. Çıkan oyunlardan da bu hafta en önemlilerinden Dishonored 2 var.
Çıktı.
Çıktı.
Bizim elimize de ulaştı. Birazcık oynadık. Daha inceleyecek kadar diyemem. PlayStation 4 sürümünü oynadık. Güzel. Asla oynamayacağım bir oyun. Çünkü yok işte anahtar deliğinden bakacağım da içerideki odada adam gittiyse ben oraya gireceğim de ya geçelim, ben o kapıyı patlatırım. İçeride de kim varsa artık kusura bakmasın. Yani benim oynamak istediğim tarz bu. Öbürü benim için eziyet. Anahtar deliğinden bak, adamın yemeğe çıkmasını bekle. O benim için oyun değil, eziyet. Ama tabii ki bu kadar seveni var ki ikincisi geldi. Ben oynadığım, Dishonored 2'de oynadığım kısımda daha şeye gelemedim. Bir de onda hani büyü gibi bir şeyler, doğaüstü bazı güçler falan vardı birinci oyunda. Mesela farenin içine giriyordun. Kontrolünü mesela bir kapalı bir şeyin arkasına giremiyorsun. Yerde fare var. O farenin kontrolünü ele geçirip oraya geçebiliyordun.
Tam fareyi hackliyorsun.
Evet. Evet, daha ben hani şimdi oyunun başında, senaryonun başında bir şeyler, bazı olaylar oluyor. Sen o güçlerini kaybediyorsun. Geri alıyor muyuz ileride bilmiyorum. Daha o kadar ilerleyemedim ben.
İlla ki alıyoruzdur.
Ha, grafikler falan iyi. PlayStation 4'te iyi. Fakat şey değil. Çok ilerlemiş. İşte çok acayip grafikler abi falan, o noktada değil.
Biraz bilerek yapılmış gibi geldi bana. Yani onun bir öyle bir tarzı var.
Öyle. Bir oyun grafiği. Yani çok foto gerçekçi demeyeyim. Yani grafikleri beni dediğim gibi etkilemedi. Ama güzel bir oyun. Benim tarzım değil. Şeyi çok çok olumlu. Değerlendirmeleri acayip çok çok abi, önemli. Yani 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 9 böyle.
Ya sen oynarken ben birkaç ekrana denk geldim. Çok uzun yazılar var abi.
Ama diyorlar ki o işte her yerden sürekli yerde kağıt parçası, duvarda afiş falan bir şeyler görüyorsun ve okumak gerekiyor. Ekrandan bir şey okumak çok can sıkıcı bir deneyimdir. Fakat deniyor ki işte onları okumazsan hiçbir tat almıyorsun. Orada diyorlar bir roman var, bir dünya var o kağıt parçalarında, gazete küpürlerinde falan. müthiş bir senaryonun anlatımı o parçalar.
Ya işte meraklısına yönelik bir oyun işte o yüzden.
Evet. Böyle bir şey. Daha dediğim gibi biraz daha oynayacağım. Ama benim tarzım değil. Süper bir şey. Benim tarzım değil.
Bir oyunda Eve Walker çıktı.
Bu çıkmamış mıydı zaten?
Bu hayır, bu VR abicim. Bu tamam. Şu anda HTC Vive olanlar kullanabilirler. Oynayabilirler varsa.
Bunu merak ediyorum.
Çünkü VR oyunları için şu bir defa VR bir kask ya.
Evet.
Sonuçta pilot olduğun oyunlar, bir şeyi aracın içine girdiğin oyunlar birebir örtüşüyor.
Şimdi biz simülasyonlarla uğraşan sevenlerin yıllarca en büyük derdi şey oldu. Hani sen hep önüne bakarsın. Hani çünkü kafanı sağa sola çevirip de sağa sola bakma şansın yok. Önünde ekran. Hani tamam, ekrandaki görüntüyü çevirmek için çeşitli yöntemler vardır. Tuşa basarsın, sağa bakarsın.
O gerçekçiliği ya da, de öldürür tabii, yani.
Tabii. Mouse'la bakarsın ya da bu track ayar diye bir cihaz vardı. Ben getirmiştim burada, göstermiştim, evet, size hatırlarsanız. Kafanı hafif çevirerek ekrandaki o görüntüyü değiştirirsin. Ama şey değişmez. Orada da bir ekran var işte. Kafanı sağa çevirdiğinde bu sefer ekrana bakmıyorsun sen. Ekrandaki görüntü değişiyor evet, ama ekrana bakmıyorsun. Ha, kimi çok meraklılar 4-5 monitörle kendilerini çevreleyip sanal böyle hani profesyonel simülatörlere yakın bir şeyler oluştururlar falan. Ama derttir ya, her zaman eksikliğindir ve şey de yapamazsın. Bazı önemli manevraları, bilinen manevraları falan, hava manevralarını yapamazsın. Çünkü görmediğin için, hep önüne baktığın için hakkıyla yapamazsın. Tabii ki sanal gerçeklik bir anda o sorunu ortadan kaldırıyor. Hayaller gerçek oluyor. Arkana bakabiliyorsun, ya, sağa sola bakabiliyorsun. Birazcık şöyle yükselip de aşağı kanopiden bakabiliyorsun. Ama bir yandan da mide bulanması, araç tutması efekti.
O risk
bir
var.
Kamyon gibi gelip çarpıyor. Yani inkar edemeyeceğin bir sorun. Çünkü gerçekçilik artınca vücut isyan ediyor.
Hı hı.
İşte daha önce konuştuğumuz vücut, beyin, gözler hareket algılıyor. Vücut hareket algılamıyor. Oturuyorum ben diyor. Gözler gidiyoruz diyor.
Evet.
Arada tuvalete koşuyorsun bir süre sonra.
Bu PlayStation 4'e de geldi bu arada. Onun da VR'ına destek veriyor.
Biz onu orada oynarız artık.
Herhalde, herhalde öyle yaparız.
Gelince.
Gelince evet.
Bu arada bir duyuru yapayım mı ben burada? Daha önce hiç yani tozlu raflar için böyle şeyler yapmıştık. Ya PlayStation 4 için Rise of the Tomb Raider arıyoruz.
Emanet.
Emanet bir haftalığına. Elinde olan bir arkadaş varsa disk olarak bir hafta ödünç istiyoruz. Bunu da burada duyurmuş. Yani denk gelirse dinleyen birine. Rise of the Tomb Raider. Hı hı. Anniversary falan ya da bir önceki yani sadece Tomb Raider olan oyun değil.
Evet. Xbox ve Halo 15 yaşında.
Evet, o da bu haftanın sürpriziydi. Şimdi Xbox, Halo'nun ilk oyunu Xbox'la birlikte çıktığı için onların doğum günü aynı kabul edebilirsin.
Doğru.
Tabii bu Xbox One, original Xbox diye geçiyor artık, evet, bu eski o ilk kocaman kutu şeklinde olan cihaz. Onun da çıkış oyunu Halo'ydu. Ben açıkçası 2001'de çıktı. İşte 2000 yılında o Halo'nun videoları, E3 videosu falan vardı. Hala YouTube'da var bazıları. Hani ben arkadaşımla birlikte inanamayarak seyrettiğimiz o videoları hatırlıyorum. Çünkü işte birisi işte multiplayer boyutunu gösteriyorlar. Adamın biri ya da co-op boyutunu. İşte adamın biri jipi kullanıyor. Birisi yanına biniyor onun. Birisi arkaya silaha binip kullanıyor. Hı. Şimdi her oyunda var. Ama o zamanlar böyle bir şey görülmüş şey değil.
Evet.
Team Fortress 2 o zamanlar böyle bazı görüntülerini falan yayınlarlardı arada sırada. Bunlar olacak diye, ama oyun ortada yoktu. Çıkması yıllar sürdü Team Fortress 2'nin. Belki 10 yıl sürdü ilk tanıtımından oyunun çıkmasına. Fakat o zaman Halo'da bu çatır çatır da çalışıyordu. Biz hani hakikaten böyle ağzımız açık, hiçbir yorum yapmayarak hayranlık içinde izliyorduk. Sonra 2001'de oyun çıktı. Tabii Xbox'a çıktı. PC'de hemen PC'ye çıkmadı. Oynayamadık, göremedik. Yıllar sonra ben
Halo 1 ve 2'yi PC'de oynadım. Hmm. 3'ten itibaren Xbox 360'da oynamaya başladık. Bugüne geldik işte bütün seri. Xbox 3. versiyonuna geldi. One oldu. Halo 5 oldu. Evet. Ama arada numarasız bir iki oyunu da var. Peki, Reach var, ODST var.
Şey diyebilir misin? Son bölümüne kadar hiçbir şekilde temposu düşmedi. Gayet iyi gidiyor.
Yok öyle olmadı. Şimdi aslında hani çoğu şey hani üçleme olarak düşünülüyor ya. Aha. Şimdi Halo'nun da bir üçlemesi var. O üçlemenin bir bütünlüğü var. Hmm. Belli bir düşmanları var, bir mücadele var. Tamam.
Tamam deyince bitiyor.
Su geçirmez bir bütün var. Ondan sonra tabii işte ikinci üçleme derdi başlayınca ne oldu? Yeni düşmanlar icat edildi. Senaryo hani başlayıp bitti gibi gözüken senaryoya yamalar, eklemeler, sonradan takılma bir şeyler oldu. Tadı kaçtı, bozuldu. 4 çok keyifli değildi. 5 bayağı hani lezzetsiz bir oyun. Her ne kadar hani Xbox One teknolojisi yüksek bilmem ne ama oyun olarak en güzeli bence numaralı oyunlar. Master Chief'in olmadığı bir Halo var. Hmm. Halo Reach. Bir de ODST diye başka bir şey vardı. Ona girmeyeyim şimdi. Halo Reach, Master Chief'in olmadığı birçok kişi için de en güzel oyun. Noble Six oradaki karakter. Hmm. Ya bir kere şöyle, oyunun başından sonu belli. Ha. Reach çok büyük bir gezegen, çok harika kaynakları olan dünya benzeri bir gezegen insanların kolonileştirdiği ama bu gezegen hani bu Covenant Halo'nun ana düşmanları ilk taarruza geçtiklerinde bu gezegeni anında ele geçiriyorlar. Mahvediyorlar, insanların hepsini öldürüyorlar falan filan. Bu bilinen bir şey. Hani Halo'nun literatüründe bu bilinen bir şey. Dolayısıyla bu oyunun başından sonu belli. Kaybedeceğiz. Ama buna rağmen işte sana adam deli gibi oynatıyorsa bir de onun finalinde hani hafiften böyle boğazına bir şeyler tıkanıp kalıyorsa finali çok dramatik, harika bir finali var. Büyük başarı. Sonunu bildiğin filmi nasıl izletirsin insanlara? Ya Titanic diyebilirsin örnek. Onun gibi bu da. Onun gibi. Bir arkadaş şey sordu ya 15 senedir işte Master Chief çavuş falan ayarında bir ünvan, evet. Şey rütbe. Biz daha önce de Teknoseyir'de konuşmuştuk aslında. Dediler ki ya 15 senedir bir bu kadar başarı elde etti bir rütbe al terfisi gelmedi mi? Ya şey demiştik ya Master Chief asker değil. Sözleşmeli sivil personel, uzman personel. Dolayısıyla o rütbe alamıyor. Onun maksimumu şey o dediğim gibi çavuş falan ayarında bir o denizci rütbesiymiş Master Chief. O terfi alamıyor. 30 Ağustos'larda o evde oturup çekirdek yiyor.
Nereden emekli oluyor?
O işte artık o yaktan Renault alacak şeyle, ikramiyesiyle. O terfi alamıyor o yüzden o hep o rütbede emekli olacak. Sözleşmeli uzman sivil personel. Onu hakikaten o şey yapıyorlar. Onu çocukluktan kaçırıp onu ve işte onun arkadaşlarını öyle biyonik adam yapıyorlar. O yüzden dediğim gibi o sivil personel olarak geçiyor. Muvazzaf subay değil.
Evet.
15 yıldır.
15 yıl olmuş.
Öyle böyle hayatımızda multiplayer'da falan hani oynamayan insan tabii Türkiye'de özellikle oynamayan çok fazla. Sevmeyen çok fazla. Ama onun tabii multiplayer'da getirdiği bazı mekanikler falan bugün artık her oyuna yansımış. Bu multiplayer oyunların kuralı olmuş ya da ne bileyim vazgeçilmezliği olmuş durumda. O yüzden oynamasan da sevmesen de oyun önemli.
Evet. Ya orada da zaten bir tıkanıklık var abi. Şimdi bakıyorsun işte şu kart sistemleri hepsine gelmiş ne bileyim.
2016'da onunla tanıştık.
Evet. Multiplayer diyorsun. Oyun modları birbirinin aynı. Sadece isimler değişiyor. Bir tıkanıklık var yani orada.
Yıllardır Capture the Flag. bilmiyorum. En aslında o konularda yaratıcı oyun herhalde Unreal Tournament'tı.
Ha evet.
Ama o bu işte diğerleri gibi bir seri, kalıcı bir seri olamadı.
Adam derdi çünkü motor satmaktı ve şu anda her şeyin altından bir şekilde onlar çıkıyor evet. İşte Epic.
Bir de benim şey iddiam var ya özellikle işte Türkiye'de mesela bilim kurgu sevilmiyor. Yani Counter Strike gibi olacak işte şey gerçek silahlar, gerçek insanlar.
Evet.
Mümkünse gerçek ortamlar. Bizde de Zula var ya, yerli oyun mesela. Tophanede falan sıkıyorsun şey. Racon kesiyorsun. İşte. Bilim kurgu bir yandan tabii şu da var. Hani ben bunu bizim Call of Duty incelemesinde mi söyledim? Silahlar falan gerçek silah olmayınca onları öğrenmek bir süreç.
Evet, evet.
Bu silah ne? Şimdi günümüzde hani MP5'i buldun mu biliyorsun.
Hı hı.
Tarihi oyun, İkinci Dünya Savaşı oyun desen orada işte MG42 falan onun ne olduğunu biliyorsun. Biliyorsun. Ama burada işte bilmem ne Gears of War'da Boltok diye tabanca alıyorsun yerden. Bu ne? Bunu öğrenmen gerekiyor.
Evet.
Kimi kişi de adam internet kafede oynuyor zaten. Diyor ki ya ben oynamak istiyorum kardeşim. Şey mi, edebiyat dersine mi geldik? Öğrenmek istemiyorum diyor. O yüzden Türkiye'de o kadar şey ifade etmiyor halının 15 yaşında olması.
Evet.
Bizde halo dayı var.
Evet, halo dayı var. bizim teknoseyirde de takip edenler var diye buraya da koydum, haberleri olsun. Dünya satranç şampiyonası başladı. 30'una kadar sürecek.
Ne kadar ilgili bir
olsun gelişme. Oyun abicim, satranç da oyun sonuçta.
Spor oyun değil.
Spor sayılıyor. Bir de şimdi onun tartışması var. Yani tabii e-spor olimpiyatlara alınsın mı?
Hangi oyunu alacaksın? Alsan hangi oyunu
şey
alacaksın?
Şey aldın neydi? Mirror's Edge miydi?
Ya yok. Yani
silahsız.
Evet. Koşturmalı.
Kayıyorsun.
Tam işte.
Bence alınmaması lazım da.
Yok abi, hani spor dediğin bence de
fiziksel boyutu
gerçek,
var.
Gerçek, evet, fiziksel. Ama tabii ileride VR işin içine girince.
İşin içine girdi.
Evet, orada örnek herkes veriyorlar. De ona örnek gösteriyor zaten. Satrançta şöyle bir tuhaf var. Baktığın zaman iki tane adam böyle kafa kafaya vermiş. Hiç sabit duruyorlar gibi gözüküyor ama fiziksel kondisyonun yetmezse, bak bir maçın, şimdi bu örnekte de o var zaten, 6 saat sürdüğü oluyor.
Evet.
Yani hakikaten sağlam olman lazım. Bir psikolojik baskı var üzerinde. Bütün dünya seni izliyor. Şimdi şeyin yorumu var. Şimdi biraz da bu modern zamana denk geliyor artık bu turnuvalar. Her yerde kamera var. Adamları izliyorsun. Adamın bir tanesi işte kalktı gitti. İçeride hafif kestirdi. Diğeri düşünürken. Çünkü adamın bir hamlesi 15 dakika sürebiliyor.
Ve orada şey yapma şansın yok değil mi? Hadi oynasana diye bir şey yok. Hani
yok.
Öyle bir şey yok. Adam şey var ama bir saat
süre
çalışıyor.
Var. Süre var. Hatta tamam. Şeydir. 40. hamleden sonra 50 dakika daha ekliyorlar oraya yetişebilirsen. Ama sonuçta adam hakikaten bir dakika isterse yarım saat bir hamle için düşünebiliyor. Sen de gidip orada kestiriyorsun. Seni izleyen bir kamera var. Adam isyan etmiş. Ya ben orada kestiriyordum. Beni kameraya çekip dünyaya göstermişsiniz
olmaz
diye.
Olmaz.
Kapattılar mesela o kamerayı. Şimdi bir yandan şey abi, bu yapay zeka diye konuşurken satrançta şöyle bir soru var. Acayip mekanikleşmiş durumda. Yani
evet.
Şimdi takip edenler şey çalıştırıyorlar, bilgisayar çalıştırıyorlar, hamleleri giriyorlar. Bir sonraki hamleyi bilgisayar sana gösteriyor. Ya yani şu olursa mantıklı olur diye.
Onu yapıyorlar.
Zaten yani ben satranç konusunda çok az bilgim var ama hani standart bazı açılışlar falan.
Tabii.
O açılışın yanıtı. Hani aynen kütüphane öyle. Belli bir kütüphane şeyi bir yere kadar, oyunun bir yerine kadar galiba var.
Tabii. Abi zaten şöyle oluyor. Bu işe hani gönül vermiş gerçekten oynayan adamlar da otomatiğe bağlamış oluyorlar. Ve tak tak tak tak karşılıklı şey oynuyorlar. O onu yaptı, bunu yaptı. Yani aslında orada düşünmüyor. Omurilikten direkt refleks oynuyor o adam.
Doğru.
O işlemiş beynine yani.
Satrançta açılış, satrançta oyun ortası, satrançta oyun sonu ayrı ayrı kitapları olan kavramlar.
Evet.
Ve hepsinin oyunları var. Senin dediğin gibi adam şeyi görüyor. Ya diyor bu adam bu açılışı yaptı. Demek ki bilmem ne açılışı.
1956'da filancanın yaptığı açılış.
Aynen öyle.
Diyor.
Bu adamlar, bu Grandmaster'lar kafalarında bu bilgiyle oynuyorlar. Ama sıkıntı şu, bunlar artık pratiklerini de bilgisayarla yapabildikleri için mekanikleşti. Artık sürpriz yok. Herkes bu adamın bir sonraki hamlesinin ne olacağını tahmin ediyor. Çünkü bilgisayar da söylüyor sana onu. Bir yandan ama şey eğlenceliymiş. Ben onu gördüm. Şimdi adamlar orada 6 saat sürerken, mesela ben linkini verdim, oradan takip etsinler. İki adam yorumcu alıyor bilgiyle bilgisayarları. Bütün ya bundan sonra ne olur, hangi yol iyi olur diye.
Şunu şöyle yapsaydı daha iyiydi. Bunu böyle evet. Yapsa daha iyiydi falan diye. Bayağı
tam olarak böyle. Bir yandan yazılı versiyonları da internette insanlar giriyor. İşte şey ya kendi aralarında tartışıyorlar. Evet. Herkes kendi bilgisiyle. Böyle bir acayip bir şey. Günümüzün oyunlarıyla çok alakasız iki tane adamı sabit durup 6 saat bir...
Şey, biz yine gündemde konuşmuştuk. Kasparov'u software hatasıyla, yazılım hatasıyla yenmişti ya Deep Blue. Uzun sürüyor düşünmesi Deep Blue'nun. Şey koymuşlar sisteme, çok uzun süre kaldığı zaman en olası hamleyi yap gibi bir ayar koymuşlar. O da şak diye bir hamle yapıyor. Kasparov kilitlenip kalıyor. Lan bunu niye yaptı şimdi bu bilgisayar? Hiç bilgisayara uygun bir hareket değildi. Adamın bütün konsantrasyonu bozuluyor. Şey falan düşünmeye başlıyor çünkü.
Arkasında çok büyük bir şey.
Manası çok derin moduna geçiyor.
Manası çok derin.
Acaba insan mı hani müdahale etti falan gibi huylanıyor. İtiraz ediyorlar hatta bu bilgisayarın yapabileceği bir şey değil diye. Ama sonra inceliyor şeyler, uzmanlar. Aslında oraya girilen basit, hani çok uzun sürerse ilk mantıklı hamleyi uygula gibi bir kod varmış. O geldi aklıma şimdi.
Yani ilginç bir şey. Şimdi tabii geçen yine haftalarda konuştuğumuz bir şey. Şimdi satranç oyuncusu kılını kıpırdatmadan deli gibi bir kafada enerji harcıyor, bir kalori yakıyor. Ama mesela dedik ya geçen hafta StarCraft oyuncusunun da mouse'u tıklamasını takip edemiyorsun.
Evet.
Mouse'u tıklama ve hani mouse'la hareket yapma hızını takip edemiyorsun. Bir fiziksel boyut var. Yani tabii ki yani bir atletizmle falan karşılaşacak gibi bir şey değil. Ben spor kısmından çok sporcuya takılıyorum. Ben eskiden beri hani tamam spordur değildir. Çok büyük bir tartışma bu. Hep ucu satranca gelip dayanacak bir tartışma da atlet denmesine, bu e-sporları yapan arkadaşlara atlet denmesine biraz kızıyorum. Hmm. Hani sporcu, profesyonel sporcu eyvallah bir şey diyemem de hani atlet ya şimdi 150, ben bir iki Gamescom dışında bir Sebit dahilinde galiba Intel Extreme Masters mı ne bir turnuvayı izlemiştim.
Galiba öyle.
Yani 150-160 kiloluk kanter içindeki hani kalp krizine paralel uçan bazı adam ve hani o şekilde mouse'a tıklayan adamlara atlet denildiği zaman hani ben de mi, ben de atletim o zaman diye sevinsek mi yoksa hadi canım mı desek bilemiyorum.
Ya işte teknoloji
ve geliştiremedim ona.
Dünya şeyler hani yapısı değiştikçe kelimeler de ister istemez anlam kaymasına uğruyor. Belki de hani öyle bir durumdayız şu anda.
Belki
çünkü bak
de.
Mesela şeyin tam dibindeyiz. VR girdiği zaman bunlar daha da şey olacak. Hani oradaki oyunlar yaygınlaştığı zaman.
Tabii.
O zaman hakikaten belki olimpiyatların tabii mantığı da değişecek. Bilmiyorum.
Şimdi mesela bir Güney Kore gerçeği var. Bu ya. İşte oyunların televizyondan yayınlandığı, bu oyuncuların celebrity, şöhret muamelesi gördüğü bir ülke. Hani böyle de bir şey var.
Artı sen bak şaka yolu söyledin ama o çok önemli bir konu. Dedin ya hangi oyunu alacaklar?
Heh.
Şimdi
Halo 5'te şampiyonum 6 çıktı. Ne yapacağız?
Şimdi dolayısıyla aslında e-sporun kendi içinde dallanması daha doğru olur. Bir tabii, şeylerin içine tabii sokulmaktansa.
Tabii. Şimdi bazı oyunları daha geliştirirken e-spor, e-spor boyutunu düşünerek geliştiriyorlar. Ya da mesela World of Tanks gibi bazı oyunlar en baştan bu iş için çıkmış oyunlar. Ya bir geçiş dönemi, bir sürü şeyde olduğu gibi, teknolojiye tabii ucu dokunan bir sürü şeyde olduğu gibi, burada da bir geçiş dönemi olduğu, bir belirsizlikler olduğu ortada.
Satranca çok net bir şekilde torpil geçildi, onu da söyleyeyim. Çünkü faydalı bir şey, insanlara teşvik edilmesini evet istiyorlar. Zeka geliştirdiği biliniyor. Onun öyle bir tarafı da var. Ben bilmiyorum, hani kendi çocuğum olsa yani onun bir e-spora yönelmesini pek istemezdim şahsen. Hani kendi yönelirse bir şey yapamazsın da.
Vallahi Murat hani oyunu eğlence için oynasın da e-spor bilemiyorum. Ben o e-spor bulmacasını hala anlamamış ve çözememiş birisi olduğum için o İstanbul'un en lüks semtlerindeki kulüp evleri falan hani ben öyle kalıyorum yani.
Yeni
şimdi
şey.
Okuyorsun o konuda yazılmış bir işte bir arkadaşın duyurusunu. İşte Etiler'deki kulüp evimiz diye cümle başlıyor. Ben orada o üç cümlede bütün devreler yanıyor kalıyorum. Yani hani Beylikdüzü'ndeki kulüp evimiz dese tamam, hani Bahçelievler'deki kulüp evimiz dese tamam, normal okumaya devam edeceğim, diğer kelimelere geçebileceğim ama Nişantaşı'ndaki kulüp evimiz dediğin zaman o üç kelimede ben dediğim gibi arıza yapıp mavi ekran verip kalıyorum. O yüzden hani bu konunun daha yani bu noktada kalmış birisi olarak diğer detaylarını, açılımlarını falan alabildiğine uzak kalıyorum.
Sektör oldu abi. Adamlar yatırımcı oyun şeyine, kulübüne yatırım yapıyor. Çünkü milyon dolarlık bir gelir beklentisiyle giren adam var bu işe.
Abi işte Valve'ın turnuvaları 17-18 milyon dolarlık ödüller dağıtıyor yani.
Ya bu ödül için bu iş, bu ödülle dönmez bu iş ya. Yani şimdi Fenerbahçe şampiyon olmak istiyor, Beşiktaş şampiyon olmak istiyor. Şampiyona çok büyük bir para verildiği için mi istiyor? Yani böyle midir?
Yani bu iş. Şimdi bak, ödülü var bir, sponsorluklar var.
Evet,
sponsorluklar var. İzlenme gelirleri var mesela, hani spor kulüplerinden düşünürsen. Yani bunlar
peki
ciddi
bu
şeyler.
Peki bu paranın nihai olarak kimin cebinden çıkıyor? Yani birisinin de harcaması lazım bu çarkın dönmesi için.
Oyuncuların...
Ne bileyim işte Razer Mouse alandan mı sonuçta bu işin ucu
Razer,
çıkıyor?
Tabii aslında sponsor olduğu zaman Razer, evet, Mouse alandan veya doğru. Valve'da mesela işte Dota mıydı onların oyunu?
Evet. Kendi cebinden.
O oyuncuların harcadığı paralardan vesaireden falan çıkıyor. Başka nereden çıkacak? Futbolda da yani hani o yayını izlemek isteyen Digiturk izleyicilerinden çıkıyor. Veya işte stada gidip para veren adamlardan çıkıyor.
Ya bu işin daha böyle başında olduğumuz için tabii ki şu anda 50 yaşında bir profesyonel oyuncu yok.
Evet.
İşte bunun ben o zamanı merak ediyorum. Hani şimdiki zamanında işte bizim ilk bu konuda ismen tanıştığımız starlar Fatality vardı. Hmm. Bir Zero muydu? Bir Count Zero mu ne? Bir Rocket vardı. Boy. Hmm. Abit'in yarışmasını kazanmıştı, evet, falan. Böyle bir adamlar vardı. Tamam, mesela şimdi hiçbirinin esamesi okunmuyor. En uzun bir ürün haline Fatality getirildi. Fatality. Uzun süre pazarlandı. O şey en son Astrock'taydı o isim. Çoğu kişi artık ne olduğunu da bilmiyor. Yani Anakart Fatality Edition falan yazıyor da hani.
Yani ne bu?
Who is this? İşte yani ne olacak bilmiyorum. Şey çok kaygı verici bir durum. Televizyona şeyler çıkar ya böyle 1950 yılında 500 tane filmde oynadım falan. Devlet bana yardım etsin, şimdi sürünüyorum. Ve oyuncular falan çıkar ya. Bu o profesyonel oyuncu, yani oyuncudan kastım aktör. Şimdi bu profesyonel oyuncu gamerlar da sonra böyle olmasın yani, şu anda 40 yaşında yine League of Legends'da hayatını sürdürebilecek misin?
Şöyle işte yorumcu oluyorlar, antrenör oluyorlar.
O kadar bile kalmıyor işte. Çoğu üniversite zamanlarında bırakmak durumunda kalıyor. Çünkü deli gibi zaman lazım. O,
evet.
Sen işe başladıysan, ne bileyim bir üniversiteye girdiysen bunlara vakit ayıramazsın.
Ama üniversiteden mezun olup doktor olup kazanacağından çok daha fazla para
daha
geliyor mu?
Kazanabilirsin, evet.
Valla ben hani yarışmadan ödül olarak kazanılan parayla bu ekonominin yürümesi, dediğim gibi benim ihtiyar bitmiş beynime bir türlü oturmuyor. Bir türlü kavrayamıyorum. Benim sorumluluğumdur. Benim hatamdandır kesin. Yani evet. Çünkü hani bilmem kaç milyon dolarlık yarışma diyorsunuz. Tamam da yılda bir kere oluyor bu.
Ama
ve bunu bir kişi kazanıyor. Bir sürü takım var. Bir kişi bak, aldı milyon dolarları.
Şöyle
tamam.
Şöyle söyleyeyim. Neredeyse her ay bir turnuvaya katıyorlardı bizim konuştuklarımız. Evet. Yani o biz çeşitli büyüğünü duyuyoruz da 800 bin dolarlık yarışma da var. 3 milyon dolarlığı da var.
Evet.
Yani 250 bin dolarlığı da var. Yani bir sürü yarışma var.
Biz de o zaman bir şey kendimize göre bir oyun. Wizard of War şey Pac-Man e-spor oyun turnuvası. Kendimize göre uyduruk bir şey
tamam,
bulalım.
Pac-Man'in öyle turnuvası varsa bul. Dota'nın var. League of
Legends'ın
Pac-Man'in
var. Pac-Man'in var gerçi. Pac-Man iyi bir örnek değil. Onun hakikaten var. Düşünüyorum ne? Commodore 64'te Defender of the Crown'ı Türkiye'de en iyi ben oynarım herhalde. Onun turnuvası yok mu?
Yok abi.
Ödül şey. Yarım ekmek döner. Bir de ayran. Ayran da küçük. Herhalde öyle olur turnu. Bizden geçti artık.
Evet. Warner Bros. Da Machinima'yı almış. Machinima nedir diyenler olabilir. Bu dijital stüdyo bunlar.
Oyun videolarıyla başladılar.
Evet. Sonra hakikaten bayağı film falan yapmaya başladılar kendileri.
Daha doğrusu şöyle. Machinima oyun kullanılarak yapılan filmler. Hani
evet, evet.
Quake'deki karakterler geliyor. Abi nasılsın falan üzerine seslendirme yapılıyor. Böyle klipler bir ara moda olmuştu. Half-Life falan daha çok kullanılıyordu. İşte zaten o olayın adı Machinima'ydı. Sonra bu böyle gittikçe büyüyen bir firma oldu.
Evet.
Kanal oldu, yayın oldu. Warner Bros'a satılmış. Zirveye çıktı.
Sebebi de şu, hani hep söylüyoruz ya işte mesela Netflix'in kendi serileri var falan diye. İşte o serileri üretecek adam lazım bu büyüklere. İşte maşinlamayı alarak Warner Bros. Da kendisine öyle bir güç katmış.
Evet.
Bendeki haberler bu kadar. Bir şeyler diyor musunuz?
Vallahi herkese iyi bir hafta dileyelim.
Evet.
Oyun yağmuru, bayağı bir beklenen oyunlar çıktı. Watch Dogs 2, Dishonored 2, işte Titanfall falan. Biz hepsini inceleyemeyeceğiz.
Tabii.
Hepsi elimize ulaşmadı zaten. Artı zaman yok. Oyun konusuna uzmanlaşacak bir arkadaş zaten sıkıntımız da var. Zaman yok. Önemlilere değineceğiz.
Evet. Birazcık bizim sevdiklerimiz oluyor ama hani şeyler, tercihlerimiz de normal.
Öyle.
Peki, o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Herkese iyi bir hafta dileyelim.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.